Ayrım 39. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 379. Kabe'den ezan sesi yükseliyor. Hazreti Peygamber'in müezzini Bilal-i Habeşi, Kabe'nin üzerine çıkarak o tatlı ve yanık sesiyle ezan okumaya başladı. Bilal, evtar-ı imanı coşturarak kemal-i aşk-ı şevkle nida ediyor, gönlünde coşan iman dalgalarını ses halinde fezaya yayıyordu. Allahu Ekber sadalarıyla Mekke ufukları çalkalanıyor, La ilahe illallah nidası göklere doğru yükseliyordu. Bütün Mekke kulak kesilmiş bu sesi dinliyordu. Yalnız müşriklerden birkaçı içlerinde kopan isyan hamlelerini yenemediler. Ebu Cehil'in kızı Cüveyriye kendini tutamayarak şöyle haykırdı. Babam ne bahtiyar adammış ki vaktiyle ölmüş de Bilal'in Kabe'de nida ettiğini görmedi. Hasir İbni Hişam da, keşke evvelce ölseydim de bugünü görmeseydim demekten kendini alamamış ve daha buna benzer sesler duyulmuştur. Bu adamlar acaba niye acıyorlardı? Putperestlik gibi insanlık ulviyet ve haysiyetini kırıcı, süfli bir duygunun hezimetine mi? Bunlar pek bayağı bir halde tapınırlar, çırılçıplak soyunurlar, ıslık çalarak, el çırparak Kabe'nin etrafında dolaşıp sıçrarlardı. Kadın erkek bu vaziyette tavaf ederler. Ruhları tiksindirecek bir rezalet tarzını ibadet sayarlardı. Kadınlar göğüslerini, vücutlarının en mahrem yerlerini açarak tavaf etmeyi hayasızlık saymazlardı. Bir kadın önü açık saçık bir entari içinde hem dolaşır hem de şu beyti okurdu. Bugün bunun bir kısmı veya hepsi meydanda. Fakat o görüneni de helal etmem. İşte ruhları bu kadar süflileşenler, en bayağı ve hatta iğrenç tarza tapınmayı adet edinenler, birdenbire İslam'ın nuru karşısında kalınca gözleri kamaştı. Elden giden putlarına ve böyle zevkü safalı şeylere acıyorlardı. Asıl acınacak halde olan kendileriydi. Biz ihtiyarın ayağına giderdik. Hazreti Peygamber Safa tepesine çıkarak yüksecik bir yerde durdu. Yeni Müslüman olanlar oraya gelip biat ettiler. Ebu Bekir'in babası Ebu Kühafe Pir-i Fani olduğu halde henüz Müslüman olmamıştı. Gözlerinin feri kalmamış, yolunu göremiyordu. Oğlu Ebu Bekir, ihtiyar babasının elinden tutarak peygamberin huzuruna getirdi. Herkese karşı saygı gösteren büyük peygamber, ''İhtiyarı niçin buralara kadar zahmete koştun? Onu kendi halinde bıraksaydın, biz onun ayağına giderdik.'' dedi. Onu önüne oturttu, elini göğsü üzerine koyarak ona İslam'ı telkin etti. O halka böyle muamele ederdi. Bu din böyle yapıldı. Kadınların biatı. Erkeklerden sonra kadınlar biat ettiler. Kureyş kadınlarının önünde Hazreti Ali'nin kız kardeşi Ümmü Hani, As'ın kızı Ümmü Habibe, Atike, İkrime'nin karısı Ümmü Hakim, Halid bin Velid'in kız kardeşi Fahine gibi Kureyş içinde itibarı olan kadınlar olduğu halde gelip peygambere biat ederek itaate söz verdiler. Biat ederken şunları taahhüt ediyorlardı. Allah'a asla şirk koşmayacağız, hırsızlık ve zina etmeyeceğiz, çocuklarımızı öldürmeyeceğiz, iftira ve bühtandan sakınacağız. Hak olan her şeyde peygambere itaat edeceğiz. Saadet ve felaket zamanlarında peygambere sadık kalacağız. Ebu Süfyan'ın karısı Hint de biat için gelenlerle beraberdi. Zina etmemek şartına gelince Hint, hurre olan kadın hiç zina ederim demişti. Keza çocukları öldürmemek meselesinde biz onları küçükken büyütüp yetiştirdik. Büyüdükten sonra onları Bedir'de siz öldürdünüz dediğini siyer muharirleri naklederler. Hind'in sözüne Hazreti Ömer'in ciddiyet ve titizliğine rağmen güldüğünü söylerler. Hint, Müslüman olduktan sonra evindeki putları kendi eliyle kırmış ve yazık bu kadar zamandır size aldanmışım demiştir. Ensar'ın bir endişesi. Mekke halkı fevç fevç gelip Müslüman oluyordu. Ensar'dan bazıları, Resulullah artık vatanına kavuştu. Kavmi kabilesiyle görüştü. Bundan sonra Medine'ye dönüp bizimle gider mi dediler. Mekke, Hazreti Peygamber'in doğup büyüdüğü yer olduğu gibi Kabe, Mescid-i Haram oradaydı. Onun için Ensar bunlardan ayrılıp Medine'ye dönmez hesap etmişlerdi. Hazreti Peygamber onların bu endişesini anlayınca onlara "Üzülmeyin," dedi. "Ben sizin diyarınıza hicret ettim. Hayatım da, mematım da sizin aranızda olacaktır." dar günlerinde kendisine yardım elini uzatan ensarı kirama karşı böyle emsalsiz bir iltifatta bulundu, vefakarlık gösterdi. Dostluk uğrunda her şey feda olsun. Umumi aftan istisna edilenler oldu mu? Siyer muharrirleri, bazı kimselerin umumi aftan istisna edilerek ölüme mahkum edildiklerini yazarlar. Bu umumi aftan ayrılanlar kin ve intikam hislerine kurban ediliyor değildi. Çünkü böyle bir şey olsa Hz. Muhammed'e karşı gelmekte bütün Mekke müşrikleri müşterekti. Bilumum Mekkeliler aynı suçu işlemişti. Bu ölüme mahkum edildikleri söylenen kimseler cezai müstelzim başka suç işlemiş mücrim kimselerdi. İrtikap ettikleri suçlarından dolayı kısasan mahkum olmuşlardı. Mesela bunlardan biri olan Abdullah İbni Hatal bir katildi. Müslüman olmuş, Müslüman olan kendi hizmetçisini öldürmüş, irtidat ederek tekrar müşrik olmuş ve kaçmıştı. Şimdi yakalanmış, kısasen ceza görmüştür. Bunlardan Mikyes İbni Subabe de katildi. Ensardan birini öldürmüş ve kaçmıştı. Şimdi ele geçince cezai sezasını bulmuştur. Ölüme mahkum edilenlerden sonuncusu da İbni Hatal'ın cariyesi Fartane isminde bir rakkase ve muganniyedir. Hz. Muhammed hakkında çirkin hicviyeler söyler, çalıp oynar, müşrikleri eğlendirirdi. Siyer muharirleri bunlar hakkında böyle şeyler kaydediyorlar. Umumi aftan istisna edilenler işte bu gibi kimselerdi. Bunların sayısına gelince İmam-ı Buhari yalnız İbni Hatal'ın idam edildiğini söyler. Diğer şahıslar hakkındaki söz İbni İshak'tan naklediliyor. Bunların 8-10 kişi olduğu da rivayet olunuyor. Ebu Davud ile Darekutni 6 kişiden ibaret olduklarını kaydederler. 10 kişi diyenler 7'sinin tekrar af ve nail olup yalnız 3'ünün idam edildiğini söylerler. Bunların hepsinin işledikleri cürüm mukabilinde mahkum olduklarında müttefiktirler. Ve şu da muhakkaktır ki öldürülen 3 kişiden ibarettir. Siyer muharirleri ölüme mahkum olanların adedini çoğaltırken muhaddisler bunlardan ancak birkaçını kabul etmektedirler. Buradaki ihtilaf şundan ileri geliyor. İkrime, Safvan gibi mukavemet gösterip orduyla çarpışanlar korkularından kaçmışlardı. Kaçtıkları için siyerciler kanları helal kılınmıştır diyorlar. Halbuki kaçmaları ölüme mahkum edilmiş olmak demek değildir. Kendileri suçlarını çok iyi bildiklerinden kaçmışlardı. Bu gibi hengamelerde böyle şeyler olağandır. Sonra hal sükunet bulunca gizlenip kaçanlar birer birer meydana çıkmışlar ve peygamberin huzuruna gelip affa nail olmuşlardır. Hz. Muhammed'e hücum için fırsat bekleyen kalemler boşuna telaş ediyorlar. Burada dil uzatacak bir şey bulamazlar. Tarihi deliller böyle bir şeye mahal bırakmamıştır. Düşmanlarına bile afü saf ile muamele eden Hz. Muhammed, kin ve garazın, intikam ve ihtiras duygularının çok üstündedir. Bütün Kureyş elebaşılarını bir sözle affedip, gidiniz, hepiniz serbestsiniz diyen Hz. Peygamber Efendimiz, şahsi adavet göstermekten çok uzaktır. Bakın nasıl suçluları affetti. Abdullah İbni Ser, mürtet ve hain bir propagandacıydı. Baştan Müslüman olmuş, vahiy katipliği yapmıştı. Sonra irtidat ederek Mekke'ye müşriklerin yanına kaçtı. Kureyş arasında haince propaganda yapardı. Ben vahiy katibiyken Kur'an'ı istediğim gibi yazardım. O Aziz'ün hakim derse ben Alim'ün hakim yazardım. Sizin dininiz onun dininden daha hayırlıdır derdi. İbni Esir, El Kamil, Cilt 2. İşte bu adam Hz. Osman'ın süt kardeşi olduğundan korkusundan ona iltica etmişti. Ortalık biraz yatışınca Hz. Osman Abdullah için eman diledi. Hz. Peygamber de ona eman verdi. Onu bile affetti. Bu zat sonra Hz. Osman zamanında Mısır'a vali tayin edilmiştir. Ebu Cehil'in oğlu İkrime, yaptıklarını çok iyi bildiğinden Yemen'e kaçmaktan başka çare bulamamıştı. Yemen'e gitmek üzere bir gemiye binecekti. Karısı Ümmü Hakim Müslüman olmuştu. Kocası İkrime için peygamberden eman diledi ve aldı. Gidip kocasını buldu. İnsanların en halim ve kerimi olan zattan senin için eman aldım dedi. Ve İkrime de Hazreti Peygamber'in huzuruna gelip Müslüman oldu. O da affedildi. Biz bugün Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi Hazreti İkrime diyerek hürmetle anıyoruz. Safvan İbni Ümeyye de Cidde'ye kaçmıştı. O da affolundu. Dönüp geri geldi ve Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktı. Safvan, Müslüman olmak için bana 2 ay mühlet ver deyince Peygamberimiz, sana 4 ay mühlet veriyorum dedi. Safvan müşrik olduğu halde emniyet ve eman içinde yaşadı. Mekke içinde kollarını sallaya sallaya gezdi, ona kimse dokunmadı. Hint. Ebu Süfyan'ın karısı Hind'i biat eden kadınlar arasında görüyoruz ve hatta orada da kafa tutarcasına sözler söylemeye bile cesaret ediyor. Halbuki Hind, Müslümanlara düşmanlığından mada Uhud harbinde şehit düşen Hazreti Hamza'nın karnını deşmiş, ciğerini dişleyerek çiğnemiş bir kadındı. Hamza'yı zaten o öldürtmüştü. Hazreti Peygamber amcası Hamza için pek müteessir olmuştu. Fakat bugün işte Hind'i de affetti. Hamza'nın katili Vahşi de affedilmek üzere Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi. Onu da affetti. Yalnız seni görünce amcam Hamza'yı hatırlıyorum. İçim sızlıyor. Bari gözüme görünme de ne yaparsan yap dedi. Yukarıda ismi geçen İbni Hatal'ın cariyelerinden biri saklanmıştı. O da diğeri gibi Peygamber aleyhinde hicviyeler söyler, çalar, oynardı. Saklandığı yerden çıkıp Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi, af diledi. O da affolundu. Abdullah İbni Zebari Necran'a gitmişti. O da dönüp geldi, af diledi ve affa nail oldu. Ondan af dileyip de affa mazhar olmayan var mıdır? İşin dahası var. Evlat sevgisi ve evlat acısı kalbimizin en derin köşelerinde yer alır. Hazreti Peygamber de en müşfik bir insan ve en merhametli bir babaydı. Müslümanların Mekke'den Medine'ye kaçtıkları o kara günlerde kerimeleri Zeynep de Medine'ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Zeynep hamileydi. Müşriklerden Esvet oğlu Habbar ona mızrağıyla hücum etmiş, onu devesinden yere düşürmüştü. Bu yüzden Zeynep sakatlanmış, yıllarca hasta yattıktan sonra babasının kalbini dağdar ederek vefat etmişti. İşte Hazreti Muhammed bu katil adamı da affetmiştir. Bütün bunlardan sonra soralım. Hazreti Muhammed'e hücum edenler acaba şimdi ne diyecekler? İşte yaptıkları bunlar. Hala hücum için vesile arayacaklar mı? Nahak yere binlerce masumun kanına giren, kadın, erkek, çocuk, ihtiyar seçmeden masum kanlarıyla ellerini bulayan nice zalimler var. O gibileri bir yana bırakıp da düşmanlarına bile af ile muamele eden bir peygambere hücumun sebebi nedir acaba? Müşriklerden Huveytib bin Abdülluzza bir yere gizlenmişti. Ebu Zer onu gizlendiği yerde gördü. Gelip Hazreti Muhammed'e haber verdi. Hazreti Peygamber buna kızdı ve "Biz eman vermedik mi?" dedi. Huza, fethin ertesi günü Hüzeyl kabilesinden bir müşriye öldürmüştü. Hazreti Peygamber'in buna da çok canı sıkıldı. "Ben size kimseyi öldürmeyin demedim mi? Burası beledi haramdır. Burada kan dökmek yasaktır." buyurdu ve o maktulün diyetini kendisi ödedi ve ilave etti. Bundan böyle kim ki birini öldürürse ya maktulün kanına bedel öldürülür veya diyetini verir. Bu gibi sözleriyle ve bu kabil icraatı ile Kureyş'in gönlünü aldı. Fevç fevç Müslüman olmaya başladılar. Dün İslam'a düşman olanlar bugün Hazreti Muhammed'in yüksek ahlakını, ondaki insanlık duygusunu görünce Müslümanlığa ısınmaya başladılar. Ve hiç zor görmeden içten gelen bir his ve teslimiyetle İslam'ı kabul ettiler. Müslüman olanlar evlerindeki putlarını kendi elleriyle parçalayıp attılar. Bu fetih hakikaten bir fetih mübin oldu. Hazreti Peygamber Mekke'de 15 gün kaldı. Yeni bir nizam kurdu. Halka dini anlattı. Müslümanlığın getirdiği talimatı öğretti. Etraftaki putları kırmak için adamlar gönderdi. Hiç kan dökmeden putları ortadan kaldırdı. Arabistan'da putperestliğin kökünü kazıdı. Mekke civarında Lat, Uzza, Menat putları vardı. Araplar bunları ziyaret ederdi. Lat, Taif'teydi. Uzza, Mekke'den bir konak mesafede bulunan Nahle'de bulunuyordu. Halid bin Velid'i göndererek onu kırdırdı. Araplarca Lat, kış, Uzza, yaz tanrısı sayılırdı. Menat putu ise Mekke'den 7 mil mesafede Kudeyt civarındaydı. Yontulmamış bir taştan ibaret olan put, Evs ve Hazreç kabilelerinin putuydu. Mekke'ye gelirken buraya uğrarlar, onu ziyaret ederler, ihrama girerlerdi. Halid bin Velid Cezime'de. Asr-ı Saadet ve Kısas-ı Enbiya gibi Türkçe eserler Cezime kelimesini Huzeyme şeklinde yazarlar. Kamus ve El-Kamil Fit-Tarih bunun Sefine vezninde olduğunu tasrih ederler. Heykelpaşa bu kelimeyi cezime şeklinde harekeli olarak yazdığı halde Ömer Rıza Doğrul tercümesinde eskiden Huzeyme yazdığı gibi bu defa da Cüzeyme tarzında yazmıştır. Halid bin Velid Nahle'de Uzza putunu kırdıktan sonra İslam'a davet için Cezime kabilesine gitti. Bu kabile Halid'i görünce silaha sarıldı. Halid, "Etrafta herkes Müslüman oluyor. Siz de silahlarınızı bırakıp teslim olun," dedi. İçlerinden biri, "Silahlarınızı bırakmayın, sizi esir ederler," diyerek mukavemete teşvik etti. Bir kısmı silahları bırakmak istiyor, diğer bir kısmı bırakmak istemiyor derken münakaşaya başladılar. Halid onları teslim aldı. Bazı esirler öldürüldü. Bu haberi Hazreti Peygamber duyunca, "Ya Rab, ben Halid'in işlediği işten beriyim," dedi. Sonra Hazreti Ali'yi göndererek maktullerin diyetlerini verdi. Hazreti Ali, "Belki bilmediğimiz bir zayiat varsa ona karşılık olmak üzere olsun," diyerek yanında fazla kalan parayı da onlara verdi. Böylelikle Cezime kabilesinin gönlü hoş edilmiş oldu. 23. Bölüm Huneyn, Evtas Harbi. Şevval 8. Hicri 630 Miladi. Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlar büyük bir sevinç ve neşe içindeydiler. Çünkü en büyük emellerine kavuşmuşlardı. Allah'ın nusratiyle emellerinin Kâbesi, gönüllerinin kıblesi olan Mekke-i Mükerreme'yi fethetmişlerdi. Hem bu büyük işi kan dökmeden başarmışlardı. Bu da ayrıca bir lütfu ilahiydi. Artık Mekke'de 5 vakit namaza davet için Bilal'in gür ve tatlı sesi çalkalanıyordu. Müslümanlar memnundular. Mekke'de hoş ve tatlı bir hayat geçirip dururken fetihten 15 gün sonra acı bir haber duyuldu. Mekke'ye yakın bir yerde sakin olan Hevazin kabilesi harbe hazırlanıyormuş, Müslümanlara saldıracakmış. Hevazin, Arapların en kuvvetli kabilelerinden biriydi. Mekke'nin fethiyle putların tehlikeye düştüğünü, Mekke'deki putların kırılmasından sonra sıra kendi putlarına geldiğini sanarak harbe karar vermişlerdi. Hz. Muhammed bütün Arabistan'ı tevhid bayrağı altında toplamaya çalışırken onlar yan çizmek istiyordu. Hevazin kabilesi reislerinden Malik bin Avf, Hevazin ve Sekif kabilelerini ayaklandırarak muazzam bir ordu toplamıştı. Bunlara diğer bazı kabileler de katılmıştı. 20 bin kişilik bir ordu İslam'ın üzerine yürüyecekti. Bu şirkin son savleti, son deprenmesiydi. Cuşem kabilesinde Düreyd bin Samme isminde bir ihtiyar vardı. Harpte bu kart kişinin tecrübelerinden faydalanmak için onu da harp meydanına sürüklemişlerdi. Malik bin Avf, askerlere cesaret vermek, onların gayretini tahrik etmek maksadıyla kadınları, malları, ne varsa hepsini harp sahasına dökmüştü. İslam'a en ağır darbeyi indirmeyi kafalarına koymuşlardı. Düşman ordusu Huneyn Vadisi'nde toplanmıştı. Burası Mekke ile Taif arasındadır. Zülmecaz panayırı bunun eteklerinde kuruldu. Evtas da buradadır. İhtiyar Dureyd buraya gelince deve böğürmeleri, eşek anırmaları, koyun meleişleri, çocuk ağlayışları kulağına çalınmaya başladı. "Bunlar ne?" diye sordu. Malik bin Avf anlattı ve askerin dönüp geri kaçmasını önlemek için böyle yaptığını söyledi. İhtiyar kurt, "Hezimete uğrayıp geri döneni böyle şeyler mi çevirecek? Bozguna uğrayan askeri hiçbir şey durduramaz," dedi. "Eğer mağlup olurlarsa kadınlarını kendi elleriyle esir vermiş olacaklarından şerefsizliğe uğrayacaklarını söyleyerek onları harp sahasından uzaklaştırmalarını tembih etti. Fakat gençler Dureyd'e bunamış nazarıyla baktıklarından onun sözünü dinlemediler. Malik bin Avf o zaman 30 yaşlarında genç ve dinç bir adamdı. Onun sözü tutuldu. Hadisat ihtiyarın haklı olduğunu gösterdi. Dureyd askeri harekat için elverişli bir yer seçti ve vadinin en dar yerinde bir boğazı tuttu. Ve askerler oradaki tepelerde siper alarak oraya yerleştiler. Gelenleri pusuya düşürmek kolaylaşmıştı. Çölü yaran ordu. Müslümanlar bu harp için hazırlıklı olmamakla beraber 10 bin kişilik fetih ordusuna Mekkelilerden de 2 bin kişi katılmıştı. Hz. Peygamber istikraz yaptı. Mekke'de olan değişikliğe bakın ki Ebu Cehil'in üvey kardeşi olan Abdullah bu harp için para yardımı yapıyordu. Safvan bin Ümeyye henüz Müslüman olmamıştı. Bununla beraber 100 zırh ile silah vererek bu harbe iştirak etti. Müslümanlar bu vakte dek bu kadar muazzam bir ordu toplamış değillerdi. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan müşrikler, başlarında Ebu Süfyan olmak üzere bu harbe katılmışlardı. Hatta aralarında 70-80 kişi kadar müşrik bile vardı. Hepsi tepeden tırnağa kadar zırhlara bürünmüştü. Her kabilenin önünde sancağı vardı. Karşıdaki düşman da 20 bin vardı. Çöl bu zamana kadar böyle bir ordu görmemişti. İslam ordusu düşmanın toplanmakta olduğunu haber aldığı Huneyn vadisine doğru yürüdü. Baştan ayağa silahlanmış askerlerin yürüyüşünden çöl adeta titriyordu. Bu çoğunluk orduya gurur verdi. Bazıları bu ordu hiç mağlup olur mu demişlerdi. Fakat harpte düşmanı hiçe sayıp küçümseyerek gurura kapılmak, aldanmak demektir. Tedbiri elden bırakmamalı, düşmana karşı daima uyanık davranmalıdır. Hasmın karınca dahi olsa hiçe saymak olmaz. Harpte çoğunluk ve maddi üstünlük zaferi sağlayan tek sebep değildir. Pusuya düşünce. İslam ordusu Huneyn vadisine indi. Gece biraz istirahatten sonra sabahın alacakaranlığında ordu yine hareket etti. Halid bin Velid, Beni Süleym askerlerinin başında düşmanın harekat ve tertibatında gafil olarak dar boğazdan geçerek pusuya düştü. İki tarafta siperlenmiş olan düşman, İslam ordusu üzerine ok yağdırmaya başladı. Tan yeri henüz söküyordu, etraf alacakaranlıktı. Boğaz gayet dar olduğundan serbest askeri harekata elverişli değildi. Müslümanlar neye uğradıklarını anlayamadılar, şaşırdılar, birbirlerine girdiler. Yanlış hedef alanlar oldu, bozulup geri döndüler, kaçmaya başladılar. Bu hezimetin bir sebebi de şudur. Ordu müttehit ve mütecanis değildi. Aralarında Mekke'nin fethinden sonra şirki bırakıp Müslüman olanlar vardı. Bunlar İslam'ın yüksek mefkûresini henüz benimsememişlerdi. Hatta içlerinde müşrik olanlar bulunuyordu. Bunlar adeta beşinci kol gibiydiler. Ordu hezimete uğradığı sırada içlerinden bazısının söylediği sözlere bakın. Ebu Süfyan, dün Mekkelilere galip gelen Müslümanların bugünkü hezimetini dudaklarında manalı bir tebessümle seyrederken, "Bu bozgunun denize kadar önü alınmaz," demişti. Osman İbni Ebu Talha'nın oğlu Şeybe de, "Bugün Muhammed'den intikam alıyorum," demişti. Bunun babası Uhud Harbi'nde ölmüştü. Kureyş'in sancaktarıydı. Safvan İbni Ümeyye'nin kardeşi olan Kele de, "İşte bugün sihir bozuldu," diye haykırmıştı. Ömer Rıza Doğrul, M.H. Kel Paşa'dan yaptığı Muhammed Mustafa tercümesinde bu cümleyi "Keşke seher vakti bugün uzasa," sayfa 313 diye tercüme ediyor. Safvan o zaman henüz müşrik olduğu halde kardeşine şu mukabelede bulundu. "Sus, ağzın tutulsun. Bana Hevazin'den bir adam hakim olmaktansa Kureyş'ten bir adamın hakim olması yeğdir." Bozgun sırasında ağızlardan içindekiler böyle dökülüyordu. Bu hengamede Hazreti Peygamber iki yanından kaçanları görüyordu. Vaziyet pek nazikti. 20 senedir çetin mücadelelerle elde edilen o parlak netice, şimdi bu sabahın alacakaranlığında bir lahzada sönüp gidecek miydi? Hem de neden sonra? Mekke'nin fethi gibi en büyük zafer Allah'ın inayetiyle müyesser olduktan, şirkin asırlık yuvası bozulduktan sonra mı? Hayır, hayır, bu olamazdı. Allah Resulünü bırakmaz, dünya yine şirk zulmetine dönemezdi. Tevhid dini sönemezdi. Ufuktan güneş doğmadan sabahın alacakaranlığında İslam'ın güneşi batamazdı. Allah'ın emir buyurduğu gibi sabır ve sebat gerekir. Ölüme göğüs gererek sebat, zafer bundadır. Ölümü istikrar etmekte hayat vardır. İşte herkes bozulup kaçarken Hazreti Peygamber bir heykeli hak gibi bu kan ve ateş deryasının ortasında yerinden kımıldamadan durdu. Ölüm, bu onun nazarında korkulacak bir şey değildi. O mukadder bir akibettir. Bir an evvel, biraz sonra olmuş, hep müsavidir. Bidayetten beri koca şirk dünyasına tek başına karşı duran o mübarek zat burada da tek başına sebat gösterdi. Etrafından kaçıp gidenlere, "Ben peygamberim, bunda yalan yok, ben Abdülmuttalip oğullarındanım," diyordu. Etrafında ehli beytinden olanlarla muhacirler ve ensardan bir avuç kahraman kalmıştı. Diğerleri kendilerine söylenen sözleri duymadan, ürkmüş koyun sürüsü gibi nereye gittiklerini bilmeden kaçıyordu. Tehlikeli dakikalar gelip çatmıştı. Hevazin ve Sakif askerleri siperlerden çıkarak bozgun halinde kaçanları arkalarından takibe başlamışlardı. Bu manzara karşısında Hazreti Peygamber'in bütün hamiyeti coştu. Bindiği hayvanın üzerinde olduğu halde sel gibi akan düşmanın önüne tek başına çıkıp onları durdurmak için hayvanını mahmuzladı. Fakat bunun sonu tehlikeliydi. Onun için amcası oğlu Ebu Süfyan, Kureyş reisi olan değil, hayvanının yularını tuttu ve onu bırakmadı. Bozgundan sonra zafer. Amcası Hazreti Abbas peygamberin yanındaydı. Gür sesiyle haykırmaya başladı. Ey Akabe'de biat eden ensar, gelin. Ey Şecere-i Rıdvan altında biat edip söz veren muhacirler, dönün. Muhammed buradadır. Nereye gidiyorsunuz? Abbas'ın gür sesi vadiyi çınlattı. Kaçanlar ve dağılanlar Muhammed ismini duyunca durdular. Bu kelimeyi duymak onlarda bir mucize yarattı. Akabe ve Rıdvan biatlarını yapanlar ahitlerini hatırladılar. Hazreti Peygamber'e nasıl söz vermişlerdi. Bu onlara cesaret verdi. Derin bir gafletten silkinir gibi ayıldılar. Ürken yüreklere cesaret doldu. Kaçan ayaklar geri döndü. Hepsi kan ve ölüm deryası içinde bir kahramanlık timsali mücessimi gibi duran peygamberin etrafında toplandılar. Uhud'da da böyle olmuştu. Hazreti Muhammed'in sebatı o zaman da orduyu böyle kurtarmıştı. Burada da aynı mucize tekerrür ediyor, nurat-ı ilahiye imdada yetişiyor, ensar ve muhacirler kılıçlarını çekerek düşmana öyle bir saldırışla hücum ettiler ki bunun karşısında kimse duramadı. Bozulan İslam ordusunu kovalamak üzere siperlerinden çıkmış olan düşman neye uğradığını anlayamadı. Karşılarında yalın kılıçlar havada sesler bırakarak parlıyordu. Güneş doğmuş, etraf aydınlanmıştı. Müslümanlar muhiti tanımışlar, etrafta her yeri görebiliyorlardı. Sabahın alacakaranlığında neye uğradıklarını bilmeden bozulan Müslüman ordusu şimdi mertçe dövüşüyordu. Haydin Ensar, haydin Hazreçliler, haydin Muhacirler sadaları arasında aslanlar gibi düşmana saldırıyorlardı. Harp kızışmıştı. Hazreti Peygamber, işte şimdi fırın kızdı, harp kızıştı dedi ve yerden bir avuç çakıl taşı alarak düşmanın üzerine fırlattı. Müslümanlar yıldırım gibi saldırdılar. Hevazinlilerin mukavemeti kırıldı. İmha edileceklerini anladılar, arkalarına bakmadan kaçmaya başladılar. Mallarını, karılarını arkada bırakarak kaçtılar. Yalnız tatlı canlarını kurtarmaya baktılar. Müslümanlar artık zaferi kazanmışlardı. Bidayette mağlubiyet acısını biraz tattıktan sonra zafer ne tatlıydı ve bu zafer Hazreti Peygamber'in sebatı sayesinde kazanılmıştı. Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinin 25 ila 28. ayetlerinde bu hakikati beyan etmektedir. Burada Müslümanlar 4 şehit vermişti. Düşmandan da 70 kadar ölü vardı. Bu harpte şimdiye kadar hiçbir harpte ele geçmeyen ganimet alındı. Harp meydanında 22 bin deve, 40 bin koyun, 4 bin okka gümüş, 6 bin esir kalmıştı. Düşman bunların hepsini bırakarak kaçmıştı. Sözde bunlar kaçmayı önlemek üzere harp sahasına sevk olunmuştu. İhtiyar Düreyd'in dediği gibi neye yaradı? Bunların cümlesi Cirane Vadisi'nde toplanıp orada muhafaza edildi. Müslümanlar Hevazin askerlerini takibe devam ettiler. Evtas'a kadar kovaladılar. Orada düşmanı yakalayıp mağlup ettiler. Bir daha kalkınamamak üzere yere serdiler. Ele geçirdikleri malları ve esirleri Cirane'ye gönderdiler. Müşriklerin başı olan Malik bin Avf ele geçemedi. O kaçarak Taif'e gizlendi. Düşmanı takip etmeye devam olundu. Müslümanlar bu zaferi birçok kurbanlar vererek kazandılar. Zaten kurban vermeden zafer elde edilemez. Hazreti Peygamber'in harplerde takip ettiği bir siyaset vardı. Kat'i neticeyi almak, tehlikeleri bertaraf etmek. Nasıl ki Uhud Harbi'nin sonunda Beni Nadir işini halletmişti, Hendek Harbi'nden sonra da Beni Kureyza meselesini halletmeden bırakmamıştı. Şimdi de ortada pürüzlü bir iş vardı. Hevazin ve Sakif'i ayaklandırıp bir takım kabileleri kışkırtarak Müslümanlara karşı harbe sürükleyen Malik bin Avf ele geçmemiş Taif'e gidip sokulmuştu. Onun için düşman takibine devam edildi. 39. ayrımın sonu sayfa 392.